İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 46.
Aradan uzun bir süre geçti. Kertiş Ali onbaşıdan bir ses sada çıkmıyor, yüzbaşı da sabırsızlanıyordu. Demek dayanıyor. Asım Çavuş, Ali onbaşıya bir insanın bu kadar dayanması için o insanın çelik kadar sert olması gerek. Değil mi çavuşum? Öyle yüzbaşım. Onlar, o ağalar, bu ülkenin düşmanları, bizim düşmanlarımız böylesi tehlikeli işleri yaptıracak adamları bilirler. Denenmiş adamlarına yaptırırlar. Ah, bir söyletebilsem şu muhtarları. Peki 23 muhtardan hiçbirisi söylemez mi? Çoğu söyler yüzbaşım, bizim Ali Onbaşı'ya dayanacak adam çok azdır şu dünyada. Çok azdır ama, diye içini çekti yüzbaşı, şunu çağırt da bir soralım bakalım vaziyet ne alemdeymiş. Az sonra Kertiş Ali Onbaşı elleri kan içinde, kürek kemiklerinden ter fışkırmış, yüzü kararmış öfke içinde geldi. Konuşmuyor yüzbaşım. Ne söylüyor? Kasabada ne kadar ağa varsa, başta Karadağlı oğlu Murtaza ağa, hepsinin adını veriyor. Yüzbaşı aşağıdaki Kertiş Ali Onbaşı'yı her saat başı yanına bir kere çağırıp rapor alarak sonuncu gece yarısına kadar bekledi. Konuşmuyor yüzbaşım, bu sefer de adını bildiği ağaların, beylerin, hanımlarının adını söylemeye başladı. Arif Saim Bey'in hanımının da adını söyledi. Bütün mektupları o yazdırasıymış Zülfü'nün isteği üzerine. Ali, götür onu dereye, dedi yüzbaşı, kendi de uyumaya gitti. Eğer derede itirafta bulunacak olursa beni uyandırırsın, bekliyorum. Muhtar Kenan gözleri bağlanınca her şeyi anladı. Kertiş Ali Onbaşı'nın ayaklarına kapandı. Kimi istiyorsan söyleyeyim Ali Onbaşı Paşam, dedi. Kıyma bana boş yere. Çoluk çocuğum var. Daha her birisi küçücük küçücük. Anam babam da çok yaşlı. Bir saat sonra Muhtar Kenan kollarına girmiş iki jandarmanın arasında kuru derenin çakılları üstünden yukarıya doğru sürükleniyordu. Sabah erkenden yüzbaşı daireye geldi. Hiç uyuyamamış, vicdanı çok rahatsız olmuştu. Mektuplardaki imzaları eczacıdan aldığı büyük bir lupla inceliyordu. Mühürlerin hiçbirisi okunmuyordu. Hepsi döndürülerek basılmıştı. İmzalara gelince işte burada işler karışıyordu. İmzalar sahte olsalardı hepsinin bir ya da iki, üç elden çıkması gerekmez miydi? Her mektuptaki imza başka bir insanın elinden çıkmıştı. Hepsi de köylü yazısıydı. Muhtar Kenan'ın imzasını elindeki evraklarda bulunan onun imzasıyla karşılaştırmış, beş aşağı beş yukarı imzaları aynı bulmuştu. Öyleyse bu adam canı pahasına da olsa niçin konuşmuyordu? İçindeki umut sönmemişti daha. Dereye götürüp de Ali Onbaşı'nın konuşturamadığı bir insanı şimdiye kadar görmemişti. Ali Onbaşı'ya da çok acıyordu. Zavallı adam çocukluğundan bu yana doğru dürüst bir gün görmemiş. Anası, babası, kardeşleri hep açlıktan, sıtmadan ölmüşler. O da 7 yaşında öksüz kalarak, gaddar, insanların kapılarında ölürcesine çalışarak yaşamını ancak sürdürebilmişti. Büyüyünce asker ocağı onun imdadına yetişmiş, o da çalışarak, bir hakkın vazife görerek bu mertebeye erişmiş, uzatmalı onbaşı olmuştu. Ama gel gör ki bu vazifesine düşkün kişi bir canavar halkın içine düşmüş, gece gündüz durmadan ölürcesine dayak atmak zorunda kalmıştı. Onun yaşamı çekilir bir yaşam değildi. Şimdi az sonra dereden bitkin, yarı ölü bir durumda, perperişan kendisini buradaki sıcak ocağına atacak, günlerce de kendisine gelemeyecekti. İnsanlarla uğraşmak hiç de kolay değildi. Bir de bu fedakar, saygılı, vazifesi için kelle koymuş adamın adını cellat koymuşlardı. Eşkıyalarla savaşırken görmelilerdi Ali Onbaşı'yı. Bir orduya bedel bir askerdi o. Kertiş ne demek diye düşündü bir ara. Kertiş'in kertenkelenin büyüğü olduğunu sormuş, öğrenmişti ya, Ali Onbaşı'nın neresi Kertiş'e benziyordu? Sonra da her şeyi, bütün dertlerini unutup güldü. Gerçekten Ali Onbaşı kocaman, mavi damarlı, acayip burnuyla, hep kafasını aşağı yukarı indirip kaldırmasıyla bir Kertiş'e benzemiyor muydu? Ali Onbaşı'dan ne haber Asım Çavuş? Daha hiçbir haber yok, şimdi gelir o. İşini gün ışığına koymaz o. Konuşturmuş mudur? Konuşturmuştur. Kim olabilir bu mektupları yazdıranlar? Hiç beklemediğimiz birisi. Mesela? Mesela Molla Duran Efendi. Sen ondan mı şüphe ediyorsun? Hayır. Kimden? Bence bu kasabada iki kişi var. Birisi Zülfü, birisi de Murtaza Ağa. Nasıl olur? Birisi Arif Saim Bey'in en yakın arkadaşı, ötekisi de benim. Olamaz. Ben ikisinden başkasını düşünemiyorum. Bunu bana niçin yapsınlar? Onun orasını ben bilemem artık. Zatınız düşününüz. Bizim Ali Onbaşı'ya Kertiş diyorlar, biliyor musun, diye sözü başka yere çeldi yüzbaşı. Zülfü Bey de Murtaza Ağa da olamazdı. Niçin olamazdı? Çünkü olamazdı da ondan. Yüzbaşı makaraları koy vermiş gülüyordu. Epey bir süre güldükten sonra, Kertiş büyük kertenkele demektir. Hani başını kaldırır kaldırır indirir ya, bizim onbaşı büyük burnuyla Kertiş'e benziyor değil mi? Benziyor diye gülerek ona katıldı Asım Çavuş. Çok benziyor, başını tıpkı öyle yapıyor. Çok sinirli bir onbaşı. Yazık bu adama dedi yüzbaşı, ona çok acıyorum. Bir adı da Cellat. Evet, Cellat, zavallı. Nerede kaldı acaba? Yüzbaşı acaba sözünü daha bitirmeden Kertiş Ali Onbaşı odaya girdi, hazır ola durdu. Dökülüyor alnında da boncuk boncuk terler. Kulunçları, koltuk altları da ıpıslaktı. Göbeğe kadar da çamura batıp çıkmıştı. Giyitleri de buruş buruş. Onu görür görmez önce yüzbaşı, arkasından da Asım Çavuş kasıklarını tuta tuta gülmeye başladılar. Bir başını kaldırıp kaldırıp indiren Ali'ye bakıyorlar, bir gülüyorlardı. Onlar güldükçe Ali hazır olunu pekiştiriyor, başını daha çok indirip kaldırıyordu. Sonunda yüzbaşı zorla gülmesini tutabildi. Konuştu mu? Konuştu kumandanım. Sence gerçeği mi konuştu? Bence gerçeği konuştu. Kimlermiş? Zülfü ile Murtaza'ymış ya. O da nesi? Kertiş Ali kıvrandı, bir şeyler söyleyecekti, beceremedi. Yoksa öldü mü? Az biraz. Ne demek az biraz? Çok dayandı, ben de dayandım. Can çekişirken bu iki ismi ağzından aldım. Hemen onu jandarmalara bırakıp koştum. Demek öldü. Az biraz. Otur da bir çay iç. Kapıdaki er koşup hemen sıcak bir çay ulaştırdı Ali Onbaşı'ya. Ali Onbaşı çayı içerken bile yarı hazır oldaydı. Yüzünde mutlu insanların rahatlığı, iyi bir iş görüp de yorulmuş insanların dinginliği vardı. Evet Onbaşım, Muhtar Kenan ölmüştür. Az biraz. Ölmüştür Ali Onbaşı. Baş üstüne yüzbaşım, ölmüştür yüzbaşım. Hani ben Kenan'a çok acıdım da. Ölmüş, ölmüştür yüzbaşım. Biraz sonra da jandarmalar Muhtar Kenan'ın ölüm haberini getirdiler. Gidip orada ölünün başına zabı tutacaksınız. İsterseniz müdde-i umumiyi de doktoru da götürebilirsiniz. Daktiloya geç Asım Çavuş, sen bizzat. Yazıcıyı istemem. Benim söylediklerimi aynen yazacaksınız. Bana Kenan'ın künyesini getirin. Çan kazık muhtarı Kenan'ın künyesi zaten dün akşamdan beri masanın üstünde duruyordu. Ali Onbaşı onu oradan kaptığı gibi yüzbaşıya uzattı. Buyurun yüzbaşım. Teşekkür ederim. Şimdi sen git istirahat et Asım Çavuş zaptı bitirinceye kadar. Daktilo şakırdamaya başladı. Bu çok eski, büyük, hantal, bir kısım harfleri basmayan ama Asım Çavuş'un eline geçince şıkır şıkır işleyen bir makinaydı. Evet, İnce Mehmet nam sergerde. Dün gece kasabanın kıyısındaki kuru dereye kadar inerek, hükümetimize çok kıymetli faydaları dokunmuş bulunan, bütün at hırsızlarının yerlerini haber vermekle hırsızları yakalatmış bulunan, dağlardaki bütün eşkıyaların yerlerini senelerce takip ederek bize göstermiş bulunan Çankazık köyü muhtarımız Kenan'ı darbeyleyerek katleylemiştir. Ve muhtarımızın yanında bulunarak bu feci sahneleri bize anlatarak, bu feci durumu bize duyurmuş bulunan gene Çankazık köyünden Süleymanoğlu Haydar Nam köylü, bu feci manzarayı bize şöylece arz eylemiştir. İnce Mehmet Nam sergerde adamlarıyla, Asım Çavuş birden tuşlardan elini çekti. Yüzbaşım dedi, bu ifade çelişik bir ifade olmuyor mu? Ne demek o? Hem İnce Mehmet kayıp yok diyoruz ve hem de kasabaya kadar indi diyoruz. Yüzbaşı Faruk güldü. Asım Çavuş dedi, bu zabıt bizde kalacak. Sonra İnce Mehmet ifna edilince de bütün onun yaptıkları sahneye dökülecek, anladın mı? Anladım yüzbaşım. Bütün bunlar sonra bizim sicilimize yazılacak. Devam. Adamlarıyla gelerek muhtarımız Kenan'ı evinden alarak, kasabanın kenarındaki kuru dereye getirerek, kasabamız eşrafından Karadağlı oğlu Murtaza Ağa'nın yerini sormuşlardır. Sergerde İnce Mehmet maktul Ali Safa Bey'le birlikte Murtaza Ağa'yı da öldürmek isteyerek onun evine de gitmişse de, o tarihte Murtaza Ağa evinde bulunmamakla bu badireden canını zor bela kurtarmakla ölümü atlatmıştır. Onu ille de katleylemek isteyen sergerde kasabaya kadar inmek cesaretini kendinde bularaktan, mücehhez olaraktan Çankazık muhtarı maktul Kenan'ı gece buraya yatağından alıp getirmekle, muhtara Murtaza Ağa'nın yerini sormakla, muhtarımız da canını gözüne alarak Murtaza Ağa'nın bilmekte olduğu yerini söylememekle direnerek ve İnce Mehmet nam sergerde de ve adamları da onu darbeyleyerek, sabaha kadar işkence ederek öldürmekle ve de iş bu zabıt mahallinde şahitler huzurunda tespit edilerek, iyi mi? Çok güzel yüzbaşım. Cenazeyi hemen ailesine teslim edin. Cenazeyi kasabanın içinden geçirmeden alsınlar gitsinler. Sen de Ali Onbaşı'yı, birkaç jandarmayı, şahitleri... Şahitler hazır mı? Ali Onbaşı çoktan hazır etmiştir şahitleri. Böylesi işlerde o şahitsiz bir yere bir adım bile atmaz. Doktoru, müdde-i umumiyi, 5 dakikada her şey hazırdır. Cenaze ikindi üstü Çankazık'tan gelen ailesine, köylülere teslim edildi. Köylüler kasabanın üstünden dolanarak ağlayamadan, çıt çıkaramadan ölülerini alıp sessizce çekilip gittiler. Haberi duyan Murtaza eli ayağı boşanmış soluk soluğa jandarma komutanlığına geldi. Merdivenleri ikişer ikişer çıkarak yüzbaşının odasına girdi. Aldığım haber doğru mu yüzbaşım? Demek İnce Mehmet Namserger de bu gece dereye kadar inmiş. Demek zavallı Kenan evladımızdan benim evimi sormuş. O da aziz canından vazgeçerek benim evimi ve de yerimi. Çünkü benim yerimi ben her zaman evde yatmam. O Serger'de Ali Safa biraderimizi katlettikten sonra ben her gün değilse de birkaç güne bir başka bir hanede kalırım. Ya da bir köye azimet ederim. Demek benim yerimi Kenan evladımız kimseye söylememiş. Aziz canını vererekten beni kurtarmış. Ben de onun evlatlarına, babalarını arattırmam. Babasını, anasını kimseye muhtaç etmem. Demek bu hadise doğru ha? Maalesef doğru. Demek kasabaya kadar inmiş ha? İnmiş. Demek ben şimdi yaşamıyor bulunabilirdim. Maalesef. Demek? Maalesef. Şimdi ne yapacağım ben? Siz hiç korkmayın, ben tedbirimi aldım. Gördünüz ya benim adamlarımı. O Kenan bizim muhbiri hasımızdı, sizin için canını verdi. Var olsunlar, var olsunlar öyle vatan çocukları. Bu vatan onların naçiz omuzlarında yükselecek. Arşu alaya ulaşacaktır. Sizin ve onun gibi genç yiğitlerin. Ayağa kalktı. Bana müsaade. Ve çarşıya düştü. İnce Mehmet'in kuru dereye kadar gelerek kendi evini maktul ve mağfur Kenan'dan sorduğunu, o da canı pahasına babasından değerli saydığı Murtaza ağasının evini onlara göstermeyerek, ekmek yediği sofraya bıçak sokmadığını, canını vererek gösterdiğini, önüne gelene yanıp yakılarak övünerek anlatmaya başladı. İnce Mehmet nam kafir Adem yakalamış bizim Kenan'ı. Söyle Murtaza ağanın yerine. O bilmiyorum demiş. O bilmiyorum dedikçe ötekiler basmışlar değneği, hayasını vurmuşlar. Bizim Kenan'da ölürüm, ölürüm de Murtaza Ağa'nın yerini söylemem. Ben onun evinde dünyaya, dosta da düşmana da açık sofrasına yemek yedim demiş. Bravo, bin bravo aslanıma da, şehit evladım Kenan'ıma. Kasaba olayı daha o yüzbaşıya ulaşamadan çok önce duymuş, Berber Kör Salih'in Nazikler adlı dükkanı arı kovanı gibi işlemeye başlamıştı. Yalnız Murtaza Ağa kasabada hem dolaşıyor hem de korkuyordu. Adana'ya gitmeden önce Muhtar Kenan'a bir mektup yazdırıp Ankara'ya Adana'dan attırtmıştı. Acaba Arif Saim Bey'in getirdiği mektuplar arasında bu da var mıydı? O zaman o mektuplar arasında Muhtar Kenan'ın iki tane mektubu olması gerekti. Birisi avukatın Adana'da yazdığı, öteki de Müdde-i Umumi'nin bizzat kendi eliyle daktilosunda donattığı mektup. Ulan Müdde-i Umumi Bey bir de mektup yazıyor ki, ulan oğlum Allame-i Cihan mısın? Her satırını yiyen köpek kudurur, vay vay vay. Eğer iş böyleyse kıymetli kahraman Muhtar Kenan İnce Mehmet'in değil de Kertiş Ali'nin sopaları altında can vermiştir. Bunu yüzbaşıdan öğreneceğim hem de bu gece dedi kendi kendine. Öğrenmezsem merakımdan ölürüm. Gece yarıyı iple çekiyordu. Belki de gelen İnce Mehmet'tir. O ki bu kasabada ağa bırakmamaya ant içip yemin vermiştir. Niçin ilk öldüreceği kişi Murtaza ağa olmasın? Bu kasabada ondan görkemli, ondan yiğit, ondan zengin kim var ki? O Murtaza ağanın nur içinde yatası babası Adana'dan bu yana bil tekmil toprakları tapulayan kişi değil midir? O Murtaza ağanın her gece mübarek mezarında yatası babası bu kasabaya maraşlarla birlikte ilk çeltik eken, ilk pamuk yetiştiren kişi değil midir? O Murtaza ağanın soylu Türkmen beyi babası değil midir ki bu kasabanın ovalarını koyun sürüleri, inek, boğa sürüleri, yılkı yılkı atlarla doldurmuş kişi? Onun soylu gök gibi gürleyen dedesi değil midir ki? Murtaza ağa buraya gelince duruyor, dedesinin yaptığı büyük işleri kendi kendine bile söylemekten ürküyordu. Ama o ne yapsın, ne yaparsa yapsın, bütün kasaba onun dedesini, dedesinin neler yaptığını biliyordu. Her neyse, bütün kasaba onun dedesini bilsinler de hükümet adamları bilmesinler, ne olur ne olmaz. Onun dedesi Fırkayı İslahiye'de Kozanoğlu'yla birlikte olup Sumbas kolunu tutmuş, koskocaman Kozanoğlu Osmanlı'ya pes ettiği halde, onun dedesi Osmanlı ordusu karşısında bir adım bile gerilememiş, Fırkayı İslahiye'yi kırmış geçirmişti. Dedesinin Türkmen tarafından çok ayıplanan, Osmanlı tarafından da çok övülen bir davranışı daha olmuştu. Kozanoğlu yenilince Toros'a kaçmış, yanında da Aşık Dadaloğlu. Toroslarda köy köy, dere kovuk gizlenmiş ama onları dağlar kabul etmemiş. Kozanoğlu Ahmet Paşa da Karadağlı oğlunun yedi göbekli çadırına sığınmıştı sonunda. O gece Dadaloğlu sabaha kadar sazı kucağına çekmiş, yenilginin türküsünü söylemiş, bütün Türkmen eli de onunla birlikte ağlamışlardı. Sabah olunca da o soylu Karadağlı olan dedesi Kozanoğlu Ahmet Paşa'nın ellerini arkasına bağlayarak götürmüş, Osmanlı kumandanı Derviş Paşa'ya, ''Paşa, al sana Kozanoğlu'nu getirdim, getirdim ya sen onu öldürmeyesin, yoksa bu dünya başına yıkılır.'' demişti. Ama aşık Dadaloğlu'nu Osmanlı'ya teslim etmeye içi el vermemişti ya, buna karşın bile Türkmen onun soylu dedesinin Kozanoğlu'nu Osmanlı'ya teslim edişini bağışlamamış, bunu insanlığa, törelere aykırı bulmuş, obadan, aşiretten bir sabah bir de bakmıştı ki yöresinde bir tek kişi kalmamış. Ondan sonra da soylu dedesinin aşiretinden bir tek kişi, kardeşleri, akrabaları bile yanına uğramamıştı. Hala eski Türkmen'den kalan kişiler onun dedesinin adını anarlarken şeytana lanet okurlardı. Gece yarısı olana dek dedesini, babasını düşündü nedense. Ne yapıyor, ne ediyorsa bu gece dedesini, babasını düşünmekten kendisini alıkoyamıyordu. Ama dedesi Kozanoğlu Ahmet Paşa'yı teslim etmişti de hükümete, aşık Dadaloğlu'nu teslim etmemiş, onu korumuştu. O koruduğu, canını kurtardığı Dadaloğlu bile o günden sonra ona sırtını dönmüş, bir daha evine ne uğramış ne de yüzüne bakmıştı.
Ayrım sonu.